Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te salı akşamının şarjındayız. Yine bir trafik saatinde, dönüş yolunda, bu sıcaklarda işten eve, okul mokul yok artık şu anda, işten eve dönmeye çalışan vatandaşlarımıza, dinleyicilerimize keyifli bir yayın sunuyoruz. Neler konuşacağız? Bunu hiç düşünmedim. Şu ana kadar 300 program yaptık belki de.
Konu buluruz.
Hiç ne konuşacağımı düşünmedim Atalar Hocam. Ne diyorsun?
En doğalı bu.
Hiç sen beni gördün mü şuraya geldin, notlarım olsun şöyle, şunu konuşacağız, bunu konuşacağız, bundan sonra buna geçeriz
sen
falan.
Sen yazmışsındır kafana ama.
Vallahi yazmadım. Bak şuraya kafana. Şuraya ne konuklar geldi, yemin ederim sonra tanıdım. Yani anlattıkça ha lan galiba bu adam DJ, dur ona göre konuşayım oldu yani çoğu zaman. Ben bunu seviyorum, biliyor musun? Anlık geliyoruz, konuşuyoruz. Çünkü şu an dinleyicimiz de anlık modda.
Sürprizli.
Bak o yüzden bu programı seviyor dinleyenler. Anlık bir program. İşten dönerken şu an adamın kafasında bir plan var mı? Yok. Eve gidecek. Bakacak işte, yemeğimi yerim, dolapta kabak dolması vardı, yoğurt var mı acaba falan, böyle düşüncede olan insanlar bunlar şu an dinleyicimiz. O yüzden onların mutlu olması için rastgele Allah ne verdiyse konuşuyoruz. Bilgehan Başkan da burada. Şarj başladı.
Murat Özsoy'la Şarj.
Dışarısı sıcak, içerisi soğuk. İçerisi morg gibi, buzhane gibi. Hocam herhalde yazın en büyük sorunu bu. Dışarıda duman dumana oluyoruz. Yani artık o terden, buhardan artık duman duman yürüyen insanlar görüyorum ben caddelerde, sokaklarımızda. Eve geliyorlar, kliması varsa hani şanslı dediğimiz insanlar ki bunlar, ev buzhane gibi, adeta bir donmuş balık gibi evde yaşıyoruz. Mesela şu an bu stüdyomuzda hemen hemen bir buzhane soğuğuna ulaştı zannedersem.
Evet, biraz daha beklesek donuyoruz.
Şu klimaları hocam, klimaları 16'ya alan insan var. Var mı senin hiç hayatında? Ulan eve bir giriyorum, acaba diyorum ben mi dışarıdan geldiğim için bir garipsedim? Arkadaşım klimanın üzerinde 16 yazıyor, sen deli misin ya? Ya bu klimaları bir limiti olmaz mı? 16'ya düşmemeli yani. 16 derece kim isteyebilir ya? Bilgehan Başkan, senin evinde klima kaç derecede?
23.
Soğuk modunda mı?
Soğuk olduğu zaman neme geçiyorum.
Bravo. Şu anda mesela benim evimde hala klima çalışıyor. 24 derece ayarlı. Aslında pasif bir çalışma modunda. Yani evde buharı temizliyor. Hocam bir kova dolusu da her gün ben su boşaltıyorum. Bir de böyle bir şeyimiz var. Aslında şu anda teknik olarak Emirgan'da su üretiyorum ben. Mesela bunu bir işe dönüştürebiliriz. Yani içilebilir olduğunu düşünmüyorum ama çamaşırı yıkarsın bence benim ürettiğim sudan.
Yani bilemiyorum.
Yani klima üretiyor. Evdeki dumanı çekiyor. Evet, burada bir sıkıntı olabilir. Evde duman altı oluyoruz bazen hocam. Evde, ya yani evde de sigara içilmemesi lazım bence. Evde de dumansız hava sahası olması lazım. Bu kötü alışkanlıkları kullanmamamız lazım öyle de. O zaman saf su üretebilirim belki. O zaman kayda değer bir, yani hem kendim serinliğimi sağlayıp, ama gerçekten şu klimalarda bence limit olmalı. Yani bazı evlerde 19. Mesela 19 değil kardeşim
ben
ya.
Ben de 17.
Ya arkadaşlar bak, dışarısı 23 dereceyken biz klimaya ihtiyacımız oluyor muydu? Olmuyordu. Değil mi?
İdeal sıcaklık.
Demek ki ideal sıcaklık. Evet. Yani şunu otel odalarında falan 19'a getirip dondurmanın hiçbir anlamı yok. Klimayı donmak için ya da üşümek için kullanmıyoruz. Serinlemek için kullanıyoruz ya da terlememek için kullanıyoruz. Yani aslında klimanın şeyi bu. Maksadına uygun kullanalım. Şunu da kapattık artık klimayı herhalde. Artık çünkü çeneme vurdu bu konu. Biraz normal hava teneffüs edelim. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Atalar Hocam, yaz artık bitmeye yüz tutuyor. Yani bitmeye yaklaş.
Daha dur.
Tatilin var mı?
Bir tane daha olacak.
Heh, o zaman yaz bitmiyor. Tatil olmayanlar için yaz çoktan bitti bile aslında. Yani
tatil her zaman yapılır ama.
Sen Eylül'de saklayan çakallardansın anladığım kadarıyla o bir haftanı. Yemiyorsun.
Yani.
Onu nereye kullanmayı düşünüyorsun? Eylül, Ekim?
Bilemiyorum.
Her an her şey olabilir diyorsun hocam.
Her şey
hocam.
Olabilir.
Tatil biterken senin gibi insanların, bir çocuğu olan, kızı olan ve tam da okul çağına gelmiş olan insanların çok uzun süre beklediği, mutlulukla beklediği anlar var. Bunlardan bir tanesi de özel okulların fiyatları hocam. Özel okul fiyatlarında bir takım fiyatlar geldi benim önüme. Geçenlerde karşılaştım. Şöyle diyor hocam. Hemen bakayım bir dakika. Ha. Hocam, okulun bir tanesi, iyi okullardan bir tanesi 7 günlük yatılı diyor. Bu seni ilgilendirmiyor ama 2 milyon 360 bin lira diyor hocam. Yine iyi okullardan bir tanesi, yatılı olmayanların en iyisi, 1 milyon 490 bin lira diyor hocam. Bu listede en düşük okul 550 bin TL diyor. Ortalamaya baktığım zaman da 1 milyon 116 bin TL diyor özel okulların yıllığı. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Ne diyorsun?
Korkunç.
Korkunç değil mi? Ne yapabiliyorsun bu korku karşısında? Hiç. Yani devlet okuluna vermeyip özel okula vermek isteyenler, bir sürü sebebi olabilir yani bunun. Binlerce sebebi olabilir. Bu fiyatlarla karşılaşıyor hocam. 1 milyon liraya değer mi? Öncelikle bunu düşünelim. Yani
bence değmez.
Şimdi kızını bir düşün, gözünün önüne bir getir. Yani bu kıza 1 milyon seneye 1,5 olacak. Öbürü 2,5-3 yaklaşık bir 6 milyon bir ortaokulda mı vereceksin? İlkokulda mı vereceksin? Varsayalım.
O okul fiyatları ortaokul olabilir.
Üniversiteye kadar bir 30 milyon gömme durumun var gözüken o ki.
O kadar paran varsa zaten yatırım yaparsın.
Bence de yani değmez. Yeni çocuk yapsan daha ucuza gelir hocam, ben sana söyleyeyim sıfırdan. Yani şu yaşa getirmek onu. Hani şöyle yapabilirsin, bu yaşta çocuğu bir bırak ne olacaksa olsun hocam, ucuz ucuz en uygun yolu. Ya en uygun şekilde büyütmeye bak. Baktın orada sen tecrübe edin. O fiyata yeni çocuğu yapabilirsin. Yani yıllık 1,5 milyon 1 milyon vereceğine. Öyle mi?
Ya da parayı bastırıp direkt üniversite diploması alabiliyorsun.
Ha şimdi öyle bir kampanya da çıkmış hocam. Pek çok akademisyen bugünlerde 400 galiba kişinin diploması iptal edilmiş. Bir de böyle kampanya da var. Yani lise mezun olmana bile gerek yok hocam. Direkt üniversite diplomanı çakıyorsun.
Tabii.
Yani uygun fiyatlı. Tez yazıyorlarmış. Birazdan o konulara da gireceğiz. Ya akademik hayatımızda da paran oldu mu galiba her şey oluyor. Öyle bir ülkedeyiz. Fırsatlar ülkesindeyiz hocam. Burası gerçekten... Amerika falan değil. Bak Amerika'da bunu asla yapamazsın. Amerika'da paran var, diploman var. Böyle bir dünya yok. Bak burada tezin, doktora tezin bile var hocam. Yani şu ülke gerçekten parası olan için yaşanacak bir ülke. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam şimdi akademik bir normalde skandal deniyor bunlara, artık skandal demeyeceğim buna. Akademik bir haberimiz
normal,
var.
Normal bir şeymiş gibi değil mi?
Evet, üniversitelerde bazı yerlerde direkt doçentlik falan veriyorlarmış hocam, para karşılığı mezun. Yani zaten bu böyle olduğunu tahmin ediyor olmak çok zor değil
fiyat
bu ülkede.
Fiyat listesi var galiba.
Evet, fiyat listesi var. Bu bir ifşa oldu diyelim yani, bu dönen çarkın küçük bir parçası belki de, bilmiyorum, ifşa olmuş. Hocam doçentlik için mesela parayla makale yazıyorlarmış. Ve 500 bin liraya doçent oluyormuşsun. Sen ne mezunsun hocam?
Yüksekokul.
Yüksekokul mezunsun. Ne alan neydi senin?
Radyo televizyon.
Doçent olmak istemez miydin? Radyoda doçent var mı hocam? Doktor deriz sana burada. Doktor tanıtalar. Cool olmaz mı ya?
Sana hiç yakışır. Öyle şeylere gerek duymadım.
Zaten sana hoca diyoruz, hocam diyoruz, atalar hocam diyoruz. Doktorluk. Yani aslında bir doktora yapılır hocam. Yani 500 bin TL. Bak kızın okulu, özel okulu, küçük bir kız çocuğunun ya da erkek çocuğunun okulu, özel okulu 1,5 milyon falan diyorlar yıllık. Şimdi babasının da şöyle 500 bine bir doçent diye olmasın mı yani? Bence mantıklı. Hocam şimdi bir yazışma var burada. Oldukça akademik bir yazışma. Kullanılan dil de çok güzel, akademik bir çerçevede yazılmış. Bir mailleşme ifşa almış. Diyor ki ulusal makaleyi 50 bine yazıyoruz. Uluslararası makale puanı yüksek oluyor. O yüzden onun ücreti 100 bin TL. Kaç makale yazdıracaksınız? Yani bu derecede bir akademik bir şey, konuşma söz konusu. O da demiş ki şahıs, akademik makale yazdıran, şu anlık bir tane. Ya adam bilim aşığı olduğu için. Ya yani şu an bir tane ama ileride farklı çalışmalarım olabilir falan diye düşünüyor
artık
herhalde.
Artık ChatGPT var bence.
Tabii hocam, peynir ekmek gibi yazdırırsın. Sonra arkadaş demiş ki makale yazan 50 bin TL'ye. Ya benim önerim 3 Baba Dergi. Ya 3 Baba Dergi, 2 tane de küçük dergide yayınlanacak şekilde makale hazırlamak. Şimdi akademi dünyasında biliyorsun hocam, bilim insanları tezlerini, zaman zaman çalışmalarını makaleler olarak dergilerde yayınlıyor. Bunlar saygın dergiler
saygın
oluyor.
Saygın dergiler var. Orada çıktığı zaman evet, bir anlamı oluyor.
Şimdi bu saygın dergilere biz Baba Dergi diyoruz. Baba Dergi'de Baba Dergi diyoruz hocam. Akademik bir kelime Baba Dergi. Bir de küçük dergiler var. Bunlar daha böyle şey herhalde. Bunlar böyle alışveriş merkezlerinde kenarda eşantiyon dağıtılan bilim dergileri, bilmiyorum. Onlarda da daha uygun şekilde. Hepsini paket yapıyoruz. Toplam 500 bin TL'ye mal olur demiş bu makale satıcısı akademisyen dostumuz. Akademisyen olmak isteyen arkadaşımız da demiş ki ücreti nasıl vereceğim? O da demiş ki yarısı peşin, yarısı iş bitince. Bence mantıklı hocam. Yani şu an düşünüyorum bu... Bu konuşmayı yapan adamın akademik seviyesi zaten ChatGPT kadardır muhtemelen. Muhtemelen ona yazdırıyordur. Öyle düşünürsen 50 bin lira iyi mi bir makale için? Bence iyi değil. Ama şey diyor hocam, toplu paket yapıyoruz diyor. Onu yayınlatması falan, o da var yani hani.
Tabii o asıl mesele yayınlatmak bence.
Hocam bence 1 milyon özel okulsa. Bak çocuğu şimdi ilkokula vereceksin. 5-6 milyon sana maliyeti var. Bu çocuk okuyacak mı, adam olacak mı, bilim insanı olacak mı? Daha bunu yani uzun bir yolculuk. Hiç riske atmayalım. Sen 500 bin lira ver, doçentliğini al. Kızında ne olursa olsun bari doçent kızı olsun hocam, havası olur.
Ya burada tabii bu etiket olayı sıkıntı yaratıyor bence. Herkes bu etiketten dolayı buna bu kadar özen gösteriyor.
Ya yani hem etiket hem de ballı maaşlar hocam, oradan da hani doçent olacağız ama. Doğru. Şimdi evet, profesör olduğun zaman üniversiteye bir şey diye gidebiliyorsun, böyle adam zannediyorlar seni falan, öyle bir durum da var. Bence şöyle bir temizlik yapmamız lazım. Tabii haksızlık olacak bazı insanlara ama artık bu doçent profesör kavramlarına da çok da öyle takılmamamız gerekiyor gibi.
İçi boşaldı zaten.
Aramızda yani çok fazla teneke profesör var şu an gezen. öğrenci falan yetiştiriyor bunlar. Hayırlısı diyelim hakkımızda. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Doçentlik yapanlara doktor diyorlar ya, bence mesela bunun değişmesi lazım hocam. Yani doktorun tıp okuyan doktordur, evet, benim gözümde, evet yani. Ya. Adam kalkmış, atıyorum makine mühendisi, doçentlik yapıyor. Ben doktorum, açılın ben doktorum falan
tarihçi
diyor.
Tarihçi doktor yazıyor mesela.
Hayırdır başında. Oğlum, doktorluk bir durum yok yani. Doktora yapana doktora yaptı gibi bir ünvan verebiliriz yani. Yani doktora.
Doktor.
Adıysa doktoralı. Yani doçent olunca doktor olmaman
çok
lazım.
Çok komiğime gidiyor benim o şey ya.
Ya bizim bir hoca vardı hocam. Bizim sinema televizyonda bir hocamız vardı. O doçentlik yapıyordu aynı zamanda orada, akademisyen de aynı zamanda da. Sonra bir gün doçent oldu. Gitmiş hocam kapı ziline, Mecidiyeköy'de oturuyordu. Kapı ziline doktor bilmem ne bilmem ne diye yazmış hocam. Biraz egosunu yaşamak istedi herhalde bunun. Sonra gecenin bir saati zil çalıyor hocam. Aşağıda adam çıkıyor, diyor ki ya kızımın ateşi var diyor. Bakar mısınız diyor. Şimdi öyle bir anla karşılaşırsın. Utanırsın da diyemezsin de. Ya pardon, ben sinema televizyon doktorası yaptım. Ya ne kadar utanç verici bir durum olur.
Ya da şey ararlar ya böyle trenle, uçakta falan. Doktor var mı aramızda diye biri.
Açılın ben doktorum
ben
diye geliyor.
Ben doktorum mu diyecek.
İnşaat mühendisiyim aynı zamanda. Yani bak ben sana söyleyeyim, kendini zor durumda bırakırsın. Yani doktora yaptım. Doktorluk şimdi hepimizin, bizim jenerasyonların çok hayalinde olan meslekti. Şimdi artık.
Herkesin yapabileceği bir iş değil bu.
Değil
arada.
Evet, yani doktor da olmak istemezsin gerçekten. Yani gerek de yok. Yani sen makine mühendisisin, endüstri mühendisisin, ne bileyim bir mimarsın. Ya mimarların gerçi bir şeyi var. Yüksek mimar.
Bu arada hani şöyle bir tespitim var benim. Bu 180'e 20 şeyi vardır ya hayat içinde kuralı.
Neymiş hocam?
Yani sonra anlatacağım onu ama şöyle söyleyeyim. Yani evet, tanıdığım doktorların, yani şahit oldum gittiğim bugüne kadar.
Evet.
%20'si falan iyi. Ama bu çoğu şeyde geçerli zaten.
Yani şöyle söyleyeyim. Bu dünyada 8 milyar insanın da %20'si iyidir. İyi ihtimalle. İyi gibi, ihtimalle gibi yani.
Ona da denk geliyor.
Olabilir hocam.
Evet.
Ama yani gidip de sinema televizyon okumuşsun, doçentlik yaptın diye ben doktorum yazmana gerek yok. Bak mimarların, mühendislerin şöyle bir havalı şeyi var. Yüksek mimar diyorlar mesela. Yüksek mimar, vay. Yani avukatlar mesela yüksek avukat olup daha yukarıda oturmuyorlar mesela. Hakimin bir tık aşağısında oturmuyorlar. Ama
yeminli mali müşavir.
O çok önemli hocam. O bak en büyük saygımı alan şeyler bence yeminli meslekler. Ben hep merak ediyorum ne üzerine yemin diyorlar yani hani. Ne üzerine yani yemin ettiklerini ve gerçekten yeminlerini tutuyorlar mı mesela. Cool, şövalyelik gibi bir şey hocam. Bence mali müşavirler günümüzün şövalyeleri. Benim düşüncem bu. Yani Rodos şövalyeleri ne kadar coolsa onların da böyle aralarında bir seremoni olur hocam. Beyaz yuvarlak bir masada ellerini koyup işte yemin ederler hepimiz birimiz için. Mali müşavirler öyle mesela. Bir mali müşavire bir şey yapacağım, 100 tane mali müşavir. Bir gün trafikte mali müşavire takıştım. Hemen şövalye gibi geldiler hocam, böyle 20 tane zırhlı mali müşavir. Yeminli tercümanlar da birbirini tutarlar hocam. Onlar da hepimiz anca beraber,
gizli
kanca beraber.
Gizli yapılanma.
Evet, hepimiz birimiz, birimiz hepimiz içindir. Şu hayatta dikkat edin, yeminli tercümanlara ve yeminli mali müşavirlere bulaşmayın. Çok büyük yemin. Gerçi yeminli olanlar böyle şey de biraz kabadayı gibi de hani. Hani yeminliyim bak elimin ayarını şey yaptırma falan diye böyle bir şey de olur. Neyse, şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te salı akşamı drive time dediğimiz cool saatte, trafik saatte neyse ki beraberiz. Murat Özsoy'la şarjdasınız. Saat 8'e kadar buradayız. Saat 7 gibi bir şey oluyor anladığım kadarıyla. Bir saat daha buralardayız. Atalar hocamla ve hiç konuşmayan yüzünde bugün mutsuz ve derinlerde bir ifade olan Bilgehan Başkan'la. Az sonra Bilgehan Başkan'a bir psikanaliz seansı yapacağız. Bilip bilmeden yapacağız bir de bunu. Acaba ne yaşanacak? Yani hiç bilmeden eline neşter alıp bir ameliyat yapmak gibi bir şeye şahit olabilirsiniz birazdan. Bilgehan Başkan'ı masaya yatıracağız. Bakalım neymiş bu mutsuzluk perdesinin arkasındaki sır. Şarj bir saat daha devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la şarjdasınız. Drive Time'da daha ne yapacaksınız ki, en güzel şeyi yapıyorsunuz. Bilgehan Başkan, yüzün bugün bembeyaz ve mutsuz olduğun çok belli ama bunu sana sormak istiyorum. Bu yanlış bir şey. Benim söylemem lazımdı bunu ama uzman değiliz yani bu konuda. Biz alaylı psikanalist olduk
ya,
hocam. Öğrendik.
Mutsuz olduğum söylenemez.
Bilgehan Başkan, soru soruyorum sana. 10 üzerinden kaç veriyorsun mutluluğuna şu anda? Sadece
6.5.
6.5 veriyorsun. Genellikle salı günleri bu saatlerde, yayında olduğumuz saatlerde genellikle ortalama şöyle bir yıla baktığın zaman 10 üzerinden kaç çıktı salı akşamların? Dürüst ol ya.
7.5-8.
O zaman 8 dediğin zaman farklı bak. 7.5 deseydin 8. O zaman bugün gerçekten 6.5'luk mutlusun yani anladığım kadarıyla.
Evet.
4 gibi gözüküyor ama.
Peki bu, bir şey soracağım. Şu seni içinde rahatsız eden bir şey var sonuçta değil mi? Bir filin de mesela ayağına diken battığı zaman filin de canı acıyor yani. Küçük serçe parmağımızı vurduğumuzda mesela dağ gibi de olsak değil mi? Hemen böyle bir
evet.
Canımız yanıyor. Senin şu anda canını yakan diken mi yoksa içindeki organlarında bir şey mi acaba? Yani dış bir şey mi canını yakıyor yoksa içsel bir şey mi sence?
İçsel bir şey.
Değil mi? Yani yine bir diken vardır illa bir. Ayağımızda bir diken, bir çaput bulabiliriz ama galiba içimizde bir şey canımızı sıkıyor genellikle.
Yani diken olsa bu kadar acıtmazdı gibi.
Değil mi? İçinde bir şey. Peki şimdi bunu biliyorsun. Ne kadar garip değil mi? Atalar hocam. Mesela dün mutluyuz, bugün içimizde bir şey var ve mutsuzuz yani. İçimizde.
Aynı gün içinde de oluyor.
Gazın var gibi yani. Aslında bir şey yapsak rahatlarız yani. Hani Kadıköy Boğazı gibi salsak ortaya rahatlarız. Bilgehan Başkan böyle bir şey mi? Yani şu anda mesela saat 12 olana kadar, yani bugün bitene kadar senin mutlu olma olasılığın kaç sence onun üzerinden? Yoksa böyle daha da aşağı
her
doğru gidecek mi?
Her an değişebilir bir şeyi var bence. Durumu var.
Sen nasıl hissediyorsun?
Yani 9
olma ihtimali var. Değil mi?
Gibi.
Ama öte yandan bu gazla vurayım kafayı uyuyayım deyip sabah uyandığında belki 7 olma şansı da var.
Evet.
Genelde günleri kaçlık bitirirsin? Mesela çok...
Yarın 3 olma şansı da var.
Öyle mi?
Evet.
Sonra 0 olunca ölecek mi oğlum acaba? Ne olacak oğlum bu adama? Buna bir şey yapmamız lazım başkan. Gazını atmamız lazım yani. İçsel bir şeyse aslında o kadar zor değil bak çözmek. Gerçekten zor değil yani. Hani yapmadığın bir şey mi var? Ertelediğin bir şey mi var mesela? Bunu yapınca çözülecek aslında.
Harekete geçmek
yani.
Bence.
Harekete geçince çözülecek.
Olayı çözer.
Yani şöyle bir soda içip geğiriyorsun ya bazen. Hani bazen çok iyi geliyor ya. Ya da mesela kayropraktörler mesela tutuyor boynundan. Kürt diye yapıyorlar. Hani bir şey, pet şişe gibi seni kırıyor ya.
Evet.
O rahatlatıyor insanı. Ama yapması çok korkunç. Bir anda böyle boynunu kırıyorlar yani senin. Ama sonra çok rahatlıyorsun. Böyle bir mesele var yani. Acaba bütün gün boyun ağrısıyla mı duralım yoksa bir kere kütletip yeni bir nefes mi alalım diye düşünüyorum bazen hayatta Bilgehan Başkan. Sanki bana böyle yapmak
doğru dedin.
Mantıklı gibi geliyor.
Keskin bir hareket.
Gazı olan herkese ya da böyle bir tarafı tutulmuş olan herkese ve bu içsel bir şeyse, üzerindeki yükleri aslında içinde daha çok hissediyorsa, hep beraber şöyle şu iki şarkıyla kendimizi bir kütletmeyi tercih ediyorum. Bir kayropraktörümüz olalım kendimizin. Kütletelim. O acıyı bir kere yaşayalım. Sonra omurgamız yerine otursun, rahatlayalım. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Atalar hocam burada radyodayız ve pek çok şarkıcımıza, sanatçımıza üzülerek söylüyorum ki sallıyoruz. Yani zaman zaman şarkıları gömdüğümüz oldu. Müzisyen kardeşlerimiz, arkadaşlarımızı...
Senin salladığın bir arkadaşı gördün mü?
Birilerini salladım.
Daha öyle Dua Lipa'yla...
Edis ya, Dua Lipa'yla. Bak mesela Edis'i o kadar salladık. Ama sevdiğimizden salladık yani. Yani sevdiğimizden salladık.
İnsan sevdiğine sallar
evet.
Zaten.
Hocam bir arkadaşımızın da hakkını yediğimi fark ettim ben. Gerçi ona sallamamıştık ama bahsetmedik, hiç yer vermedik böyle rapçilere sallarken, ona da sallamadık da. Blok 3 diye bir arkadaşımız var hocam, Blok 3.
Evet.
10 numara bir delikanlıymış. Sevdim ben hocam, ben sevdim ya şarkılarını.
Tanıştın.
Ya yok, tanışmadım ama bu aralar sürekli karşıma çıkmaya başladı şarkıları, işte röportajları bir şekilde. Bir yerden yakalayınca senin algoritma sürekli sana dayatıyor ya. Sevdim hocam şarkıları, gayet sözleri söz gibi yani. Şu dönemde söz yazan, bir şey ifade eden adam çok az kalmış. Ben Blok 3'ü sevdim bak. Escobar diye bir şarkısı takıldı dinime. Doğu dinletti bana. Hoşuma gitti, sardı. Blok 3'ü sevdim. Ama sen şu anda bana öyle bir bakıyorsun ki hayatında ilk defa Blok 3 mü yok Kat 6 falan diye.
Duydum ama ha. Şarkılarını çok bilmiyorum.
Ha hocam. Sesini biliyorsun böyle.
Çağıralım mı?
Sesi var ama cool yani. Rapçi sesi var. Daha 21-22 yaşında mı? 23 yaşında mı? Ne bir çocukmuş hocam. Gencecik de bir adam 10 numara sözler yazıyor. Sevdim Blok 3'ü ben. Bilgehan Başkan yine başka diğerlerdesin. Blok 3'ten bahsediyoruz. Blok 3 var mı sende?
Duydum. Blok 3 bende yok.
Sen dinlemedin mi?
Dinlemedim abi.
Tamam, Blok 3'ü dinliyorsun. Blok 3'ü sevdik hocam. Belki bir gün konuk da alırız ama biz çalmıyoruz ki galiba rap falan. Çalıyor muyuz bizim radyoda?
Bizim kardeş radyo çalıyor, Boombox.
Tamam, orada zaten çalıyordur muhtemelen sabah akşam. Çünkü bayağı dinleniyor. Muhtemelen listelerimizdedir. Burada da çalarız. Blok 3 kardeşimizi ağırlamak isteriz bir gün. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Atalar hocam, Norm Ender benim için Parla'dan sonra rekabet kalmadı. Benimle rekabete girmek isteyen daha iyi bir şey yapmak zorunda demiş Norm Ender. Parla hilal ve yıldızım var ya, güzel de yapmış.
Evet,
artık marş oldu yani. Konuyu kapattım ben demiş. Daha benim rekabet şeyim yok demiş. Ne diyorsun?
Ona göre öyledir tabii.
Bana göre bana, hiç öyle değil yani.
Bana göre de öyle gelmedi. O zaman Kenan Doğulu mesela herhalde 20 sene önce şeyle bırakmış olması lazım değil mi?
Bırakmalıydı evet.
10. yıl marşıyla evet. Herhalde emekli etmesi gerekiyordu ki Kenan Doğulu hala adam takır takır üretiyor hocam.
Ya geçtiğimiz... Bu işler öyle değil. Bir müziği rekabet aracı görmek bana çok doğru gelmiyor. Yani
belki şey demek istemiştir. Üretmek... Belki şunu demek istemiştir. Belki öyle sorulmuştur. Hani marş yapacak mısın işte atıyorum 23 Nisan marşı yapar mısın demişlerdir. O demiştir ki parlayı yaptım ya demiştir. O açıdan olabilir hocam. Yani
ya her... öyle değilse tabii.
Şimdi her dakika marş yapmak da güzel değil. Mesela şimdi Mehmet Akif Ersoy. Allah rahmet eylesin bizim en büyük şairlerimizden bir tanesi İstiklal Marşı'nın şairi. Yani hani ona İstiklal Marşı'nı verdiler diye oradan aa dur ya şu bir tane daha marşı dememiş yani. Binlerce şiiri var.
Evet, marş başka bir konsept.
Bir tane yapıyorsun evet. Adını koyuyorsun. Tabii ki parla öyle değil henüz. Ama baktığın zaman 10. yıl marşı da mesela ilk çıktığında bir şarkıdır diye düşünmüşlerdi. Marş okey yani çok güzel ama baktığın zaman marşlar da böyle kalıcı. Mesela Gençlik Marşı da hani her otobüste bizim öğrenciyken bir yerlere giderken değil mi? Gençlik Marşı'nı söylerdik hocam o zamanlar. Hocalarımız bize söyletirdi Gençlik Marşı'nı. O da mesela muhtemelen çıktığında tutar mı tutmaz mı? Hani bir mevzu olmuştur. Tutmadı mı lan acaba yani yaptık bunu ama. İzmir Marşı mesela çok tutan marşlarımızdan bir tanesi. Mesela Nişantaşı'nda şimdi ayağa kalkıp sofrada İzmir Marşı'nı okuduğun zaman bütün Nişantaşı duruyor. Trafik duruyor hocam böyle de bir hassasiyet duyarlılık var bazı yerlerde. Mesela İzmir'de söylediğin zaman şöyle bir 10. yıl marşı İzmir Marşı'nı hayatı durdurabiliyorsun. Oralarda da böyle bir tabii. duyarlılık var hocam. Marşlarımız güzel. Parla da güzel bir marş bence. Gerçekten marş gibi marş
ama
yani.
Ama o sanki marş üstünden söylememiş yani yaptım ben kendimi kanıtladım.
Hocam rapçilerde, rapçilerde böyle bir şey var. Yani böyle bir şey var. Şimdi,
o da biraz kopya bir kültür gibi değil mi?
Evet yani dünyada
bizim
da galiba.
Bizim aşıklar atışması gibi ama orada daha böyle.
Evet. Dünyada da yok evet. mu hocam böyle şeyler? Adam Drake mesela öbürüne sallıyor. Drake olmuş adam ama herhalde raconundan biraz mesleğin rutini gibi bir şey yani. Hani sahneye çık, albüm yap, salla. Herhalde bu değil mi yani? Müzisyen ne yapacak? Şimdi kalkıyorsun sabah Norm Ender'sin abi.
Müziği böyle yarıştırmak, bunlar için kullanmak bence...
Bilmiyorum ama düşününce de... Ya düşününce de şimdi hocam çoğu hayallerini gerçekleştirmiş ya bu insanlar. Norm Ender'i mesela ben yıllardır tanıyorum. 30 seneden beri Norm Ender diye birisi var ve dinliyorum da yani ben o zamanlardan beri. Şimdi o zamanlarda kurduğu hayallerini muhtemelen çoktan gerçekleştirmiştir. Yani şu anda hep bir challenge arayışında. Challenge arıyor insan. O yüzden iddialı konuşmakta bir challenge yaratıyor. Ama şimdi baktığın zaman rapçilerden de hangisi marş yazar diye düşündüğün zaman ben Norm Ender'den de beklemezdim mesela. Hani marş yazabileceğini. O başka bir şey. Ama yaptı mesela güzel bir marş yaptı yani sonuçta.
Öyle bir duruşu vardı sanki ama.
Evet ama mesela şey var Ati diye biri var mesela. Ati 242 mi?
412
mi? 412 mi? O mesela marş yapar mı? Ya da Uzi bir marş yapar mı bir gün? Olmaz gibi geliyor bana ama beklemezdik.
Yapmalı mı?
Norm Ender'den de beklemezdik. Onun da şarkıları, enteresan şarkıları var zamanında. Ama yapınca yapıyormuş. Bakalım bundan sonra yeni bir marş çıkar mı rapçilerden? Hayırlısı, şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te salı akşamı trafik saatinde yapılacak en iyi şeyi yapanlar için şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la şarjdasınız. Atalar hocam geçtiğimiz günlerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan 74 yaşındaki Günay teyze 1 milyonluk soruya ulaşmayı başarmış.
Helal.
Ama o ulaşmayı başarana kadar 1 milyonun bir anlamı kalmadı. Yani hani çok uzun sürdü.
1 milyon muymuş?
Ne bileyim 1 milyon büyük bir ödül mü şu an? Şey gibi yani senin kızın özel okul parası işte yani. O kadar yarışmaya katılıyorsun.
Değildir herhalde 1 milyonluk.
Abi reklamlar falan anca çıkıyor.
Kaç para veriyorlar acaba şu an? Bilmiyor muyuz? 1 milyon hocam 1 milyon büyük ödül. Ve soruyu almış hocam teyzemiz 74 yaşında bravo bu arada gelmiş buralara kadar ama yani teyze deyip geçmeyelim belki de kadın biyoloji mühendisi yani yaşlanınca teyze mi olacak? Ha teyzeye benziyor tip olarak yani teyze dediğin zaman akla gelecek 3 resimden bir tanesi var şu an karşımda. 1 milyonluk soruyu görmüş ama almamış çünkü galiba yapamazsan bayağı düşüyor alacağı para. 500 binle çekilmiş soruyu soruyorum şu an size Bilge Han Başkan kulaklarını aç. Atalar evet. Hocam dikkatli dinle. TDK'ya göre... Hangisinin içinde geçtiği bir deyim yoktur? A. İngiliz. B. Alman. C. Fransız. D. Hint.
Hint.
Bu Hint var. Hangisinin deyimi yoktur? Bilge Han Başkan düşün bakalım.
İngiliz bence.
Alman.
Alman bence var. Alman usulü yapalım falan diye bir mevzu vardı. Deyim oluyor mu hocam? Deyim dediğin şeydir galiba hani. Oluyor galiba. Hintle ilgili mesela Hint fakiri derler Hint, falan evet. Öyle bir şey var. Alman usulü falan derler. Fransız kaldım. Fransızım ben
evet.
Bu sohbete.
İngiliz
hocam,
yok.
Hocam İngiliz diyorum ben doğru cevabı. Ben İngiliz diyorum, siz de İngiliz diyorsunuz galiba. O zaman kalp sesleri, kimse telefonla ulaşmıyor zaten, arabadasınız, otobüstesiniz, kimse bakmıyor. Şarkılardan sonra cevap vereceğim. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te Şarj'da çok heyecanlı bir ana denk geldiniz. Az evvel 1 milyonluk soruyu Günay teyzemize, 74 yaşındaki teyzeye, yarışmada gelen ve teyzemizin kabul etmediği, yani daha doğrusu cevap vermediği soruyu stüdyoda sordum, size de sordum. Ne demiştik hocam? Diyorduk ki TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği bir deyim yoktur. A. İngiliz, B. Alman, C. Fransız, D. Hint demiştik. Ve galiba üçümüz de A. İngiliz demiştik, doğru mu?
Ben Alman dedim.
Sen Alman demiştin. Bilgehan Başkan İngiliz demişti değil mi? Son kararı
evet,
mı?
Evet.
Atar hocam, Alman son kararı mı?
Alman.
Benim de son kararım İngilizdi ve doğru cevap... Aha! Alman doğru cevap. Bizim için, senin için de...
Aldık mı 1 milyon?
Hocam 1 milyon aldın. Yani bir su ısmarlayayım sana, bir kahve.
Nasıl peki? Nasıl bir şey, strateji
arkadaşlar,
izledin?
Arkadaşlar nasıl bir... Anlat bakayım.
Geçmişe dayanan Almanlarla birlikte hareket etme olayı var ya.
Evet. Onlara sallamamışızdır diyorsun.
Onlara sallamamışızdır.
Hocam deyim bak, benim de kafamı şu karıştırdı. Mesela Alman usulü yapmak, Alman hesabı.
Aa, evet, deyim
ondan
gibi...
sonra işte Hint fakiri falan, bunlar deyim olur mu olmaz mı? Ben de bu tereddüt yaşamıştım. İngilizlerle ilgili bir şey gelmedi aklıma. Fakat hocam ben bu soruyu şimdi ChatGPT'ye sordum. Güzel güzel anlatmış. Cevap bir kere Alman diyor. Diyor ki İngilizlerle ilgili İngiliz anahtarı diye bir deyim varmış hocam. Her işi yapan şey. Doğru. O doğru. Anahtarın adı karga burun falan diyor aslında. İngiliz anahtarı kalmış. Fransızlar için Fransız kalmak, bunu biliyorduk. Hintler için de Hint kumaşı.
Hint kumaşı,
ha,
evet.
Biz hiç böyle düşünmedik hocam. Doğru cevabı Alman diyerek Atalar hocam bildi ama avucunu yalıyor. Hiç para mara vermiyoruz. Bir kahve ısmarlayabiliriz sana birazdan.
Jelibonlardan uzatsana
bir de. Evet, şekerlerden verebilirim hocam bir tane. Önce bir tane ben alayım, sonra seninle paylaşayım. Hızlı yeme, yavaş yavaş ya. Diğer taraftan da teyzemizi almayarak iyi yapmış. Demek ki 74 yaşında olmanın da verdiği bir şey var, tecrübe var hocam. Ben kefal gibi atlamıştım. Bilgehan Başkan'la biz Danlı'ya girmiştik şu an.
Vallahi direkt atladık.
Teyzemiz demiş ki ben emin değilim. Cevap vermiyorum demiş ve 500 bin lira ayrılmış. Atalar hocanın bir kahve içiyor bizden. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te salı akşamında beraber bitirdik. Çok mutluyuz. Bence dinleyici de çok mutlu oldu. Eve gidene kadar açtı sohbet dinledi. Atalar hocam ağzında şeker var, şu an konuşamıyor. Bilgehan Başkan uzaklığa dalmış, mutsuz. Bir tek ben varım. Sizi burada kapatıp gidiyorum. Yarın akşam yine buradasınız. Herkes burada. 18'den 20'ye kadar Şarj yarın da burada. Şimdilik bitti.
Murat Özsoy'la Şarj.